Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar, hikayeler paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Fatih Karca'nın kaleme aldığı Bir Koca Yürek başlıklı hikayeyi paylaşacağız sizinle. Bu ne kadar? Hocam size 75 kuruştan yaparız. Portakal, mandalinalar nasıl? Abdülhatif hocam, siz neye ihtiyacınız varsa alın, yardımcı oluruz. O talebeler sadece size değil, hepimize emanet. Allah razı olsun Haşim abi. Ne zaman işimiz düşse fazlasıyla yardımcı oluyorsun. Çok mahcup oluyorum. Şimdilik az bir hazırlığım var. Olduğu kadar alayım. Eğer ihtiyaç olursa ben tekrar sizden istirham ederim. Nasıl istersen hocam, ne verelim? Abdülhatif Hoca cebindeki parayı çıkarıp saydı. Kursun kömürü de bitmişti. Onu da hesaba katarak, Haşim abi sen 3'er kasa veriver. Rica etsem arkadaşlar arabaya kadar taşıyabilirler mi? Ayağım alçıdan yeni çıktı da tam basamıyorum. Ne demek hocam, hemen. Geçmiş olsun hocam, uzun sürdü değil mi? 1,5 ay falan oldu herhalde. Allah razı olsun, öyle oldu abi. Tam makarayı kırınca uzun sürdü. Ama şimdi iyi elhamdülillah. Biraz tedirgin basıyorum, o kadar. Hocam, arkadaşlar kasaları koydular. Hadi kasa alacakla. Eyvallah abi, siz de. Abdülhatif Hoca ağır aksak arabasına doğru giderken cep telefonu çaldı. Arayan kurstan bir hocaydı. Hocam, herhalde bir alacak verecek meselesi. Özellikle sizinle görüşmek isteyen biri aradı. 15-20 dakikaya burada olacakmış. Hoca şöyle bir zihnini yokladı. İşler kıt kanaat gidiyordu. Ama alacaklısını yurdun kapısına kadar getirecek bir borçları gelmedi hatırına. Aynı zamanda kursa kömür almak için bir iki hayır sahibini de ziyaret etmeyi planlıyordu ama ne yapalım? Kömür içinde tekrar çıkarız dedi kendi kendine ve arabasına binip hızla kursa yöneldi. Arabasını park edeceği sırada uzaktan kurs tarafına doğru iki kişinin geldiğini fark etti. Biri orta yaşlardaydı. Yanında da koltuk değnekli, muhtemelen 12-13 yaşlarında bir çocuk vardı. İyice yaklaştıklarında çocuğun bir bacağının olmadığını gördü. Adamı tanıyamadı. Kursun kapısına yaklaştıklarını görünce hocayı bir meraktır sardı. Abdülhatif Hoca arabasından inip seri adımlarla onlara yönelmek istedi ama ayağını bir an unutmuştu. Acısı hatırlattı. Biri koltuk değnekleriyle biri de aksak adımlarla kursun kapısında buluştular. Hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun efendim. Tanıyamadım, kusura bakmayın. Tanıyamamanız normal. Daha önce hiç yüz yüze görüşüp tanışmadık. Buyurun içeri geçelim. Abdülhatif Hoca şirin bir kasabanın tarihi camiinde imamlık yapıyordu. Kendisi hafızdı ve gönlünü Kur'an-ı Kerim aşkıyla donatmış, ömrünü hizmete adamış Anadolu evladı bir vakıf insandı. Caminin yakınlarında eski bir yeri yatılı kursa çevirmiş, orada dar imkanlarla hafız yetiştirmeye çalışıyordu. Her geçen gün onun o samimi gayreti takdir görmüş, kurs dolmuş taşmıştı. Hatta talebeleri yatıracak ranza bulamadığı için talebeler geceleri sınıf için ayrılmış odalarda yer yataklarında yatmaya başlamıştı. Gel gör ki sayıyla birlikte masraf da artıyordu. Çoğu fakir ailelerin çocuklarıydı. Kursun maddi desteği yok denince kadar azdı. Gönlü zengin velilerin el yapımı yemeklik malzemeleri ve hayrat gelen aynı bağışlarla çorbaları kaynıyordu. Güç bela bir kalorifer sistemi kurdurmuştu. Ama ona da kömür yetiştirmek ayrı bir dertti. Bu ve bunun gibi bir sürü gözü korkutacak maddi engel karşısında hocanın hiçbir zaman şikayeti olmadığı gibi hiç vazgeçmeye de niyeti yoktu. Kadiri mutlak olana teslimiyeti tamdı. Hocam, ben merkezde oturuyorum. İnşaat işçisiyim. Bir iş vesilesiyle bu kasabaya gelmiştik. Sizi oradan tanımıştım. Aranızda birkaç vakit namaz kılmışlığım var. Bu delikanlı da benim oğlum. Bir hastalıktan dolayı ayağı kankren oldu ve kesildi. Ama çok şükür bu kadarıyla kaldı gibi. Şimdilik ilerlemiyor. Ben de şükür vesilesi olarak bir yardımda bulunmak istedim. Buradaki en önemli ihtiyaçlarınızdan birinin de kömür olduğunu öğrendim. Geniş bir imkanım yok ama bir ton kadar kömür ayarlayabildim. Kabul buyurursanız onu buraya bağışlamak istiyorum. Abdüllatif Hoca bir adama bir de oğluna baktı. Gönlünden "Ya Rabbi, ne güzel kulların var" diye geçirdi. "Allah razı olsun kıymetli abiciğim. Çok teşekkür ederiz. Kabul buyurmak ne kelime. Dua eder, Allah razı olsun deriz." "Allah sizden razı olsun hocam. Vesile oldunuz. Bu bahtiyarlık bize yeter." "Delikanlı kaç yaşında?" "12 hocam." "Maşallah. Hangi okula gidiyor?" "Hastalığı döneminde gidemedi bir süre. Ama şimdi gidiyor çok şükür. İmam Hatip Okulu 2. sınıf." "Maşallah, pırıl pırıl bir delikanlı. Bu delikanlıyı burada okutalım ister misiniz?" Delikanlı da babası da böyle bir şey daha önce hiç akıllarına bile gelmemiş olacak ki bu teklife çok şaşırdılar. "Hocam, böyle bir teklife nasıl hayır denebilir ki?" Lakin delikanlının durumu ortada. Yapabilir mi bilmiyorum. Hem o kabul etse annesi kabul eder mi bilemem. Hiç gözünün önünden ayırmaz. Akşama kadar okulun koridorlarında bekler durur. Aslında oğlumun hafız olması benim için çok eski bir hayaldi. Olur mu dersiniz? O zaman delikanlıya bir soralım istersen. Sonra yönünü tamamen delikanlıdan yana dönerek sordu. Delikanlı, hafız olmak ister misin? İsterim hocam, hem de canı gönülden. Babası şaşkındı. Oğlum, sen hafızlığın ne demek olduğunu, nasıl hafız olunduğunu biliyor musun da canı gönülden istiyorsun? Evet baba, okulumuzda hafızlık yapan arkadaşlar var. Onların derslerini dinleyen bir hocamız var. Kur'an-ı Kerim hocamız İlyas Hoca. Ben onları hep görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. İlyas Hoca'yı da çok seviyorum. Bir de onları hep oturdukları yerde çalışırken görüyorum. Yani bu halimin hafızlık yapmama bir engel olmayacağını düşünüyorum. Ben de büyüyünce onun gibi hoca olup hem hafızlar yetiştirebilirim hem de evimi geçindirebilirim. Benim yapabileceğim bundan daha hayırlı bir iş gelmiyor aklıma. Abdüllatif Hoca gözyaşlarını zor tutuyordu. Allah'ım, ne kadar güzelsin. Şu çocuğun küçücük yüreğine onca güzelliği senden başkası dolduramazdı zaten, diye mırıldandı. Bir yandan da çocukcağızı bir an heveslendirip altından kalkamayacağı bir şeye sürüklemiş olur muyum diye de tedirgin oldu. Sonra kendi ayağı aklına geldi. 1,5 ay kadar o da ayağını kullanamamış ve koltuk değnekleriyle koşturmacasına devam etmeye çalışmıştı. "Neden olmasın?" dedi kendi kendine. "Neden olmasın? Aslan parçasına bak sen. Sen istedikten sonra hepsi olur inşallah." Delikanlının babası dedi ki, "Hocam, ben kömürcüyü arayıp kömürü buraya yıkmasını söyleyeyim. Sonra da eve gidip annesiyle istişare edelim. Ben tekrar uğrarım." Delikanlı hemen babasının ellerine yapıştı. "Baba, annemle telefonda görüşsen burada kalırım. Sen de yarın eşyalarımı getirirsin. Olmaz mı baba?" Babası bir an ne diyeceğini bilemedi. Peki oğlum." Sonra Abdüllatif Hoca'dan oğluyla özel görüşmek için müsaade aldı. "Oğlum, hafızlık çok güzel ve özel bir makam. Senin hafız olacağının hayali bile beni havalara uçurdu. Lakin biraz uzun soluklu bir maraton. Biz her zaman senin yanında olamayacağız. Ezberinden en ufak bir şüphem yok. Yaparsın Allah'ın izniyle. Yalnız bazı şahsi ihtiyaçların olacak. Bunlar için sürekli yardım alamayabilirsin. üstesinden gelebilecek misin peki? Gelirim inşallah baba. Hem burada benim geçen seneki okul arkadaşlarım da var. O hep anlatırdı. Hem o da bana yardımcı olur. Evimiz de uzak sayılmaz. Burada başka şehirlerden bile talebe varmış. Ben en azından denemek istiyorum izin verirsen. İzin vermek ne demek evladım? Sen hafız ol, ben kul köle olmaya razıyım. Tamam güzel oğlum. Sen 5 dakika kadar burada bekleyiver. Ben bir de hocanla görüşeyim. Hocam, mevzu birden gelişti. Hiçbir hazırlığımız yok. Bir de oğlumun burada yapabileceği konusunda hakikaten çok tedirginim. Abi müsterih ol. Ona o gücü verecek olan Cenab-ı Hak. Bence gönülden teslim ol ve seyret. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız inşallah. Onun yüreğindeki o hasret, o iştiyak engel tanır mı zannediyorsun? Delikanlının babası hanımıyla da istişare etti. Annesi de razı ve duacı olunca işler bir anda rayını buldu. Delikanlı ve babası tekrar Abdülatif Hoca'nın odasına girdiler. Evet abi, şimdi kayıt için bazı bilgiler alacağız. Sonra da besmeleyi çekeriz inşallah. Delikanlının adı ve soyadı? Muhammed Ali. Delikanlının adını ve soyadını duyunca Abdülatif Hoca bir heyecandır aldı. Abi bir şey soracağım. Çakır hafız derlerdi, bilir misin? Bilmem mi? Bizim büyük amcamız olurdu rahmetli. Mekanı cennet olsun. Siz nereden tanıyorsunuz? Çakır hafız benim ilk hocamdı. Muhammed Ali Hoca. Beni hafızlığa aşık eden ve ilk dönem hafızlığımı takip eden odur. Huzur içinde yatsın. Amin. Bizim delikanlının ismi de oradan gelir zaten. Kurban olduğum Rabbimin takdirine bak. Hem hocam hem de o aile maddi manevi bana çok yardımcı oldular. O aileye hizmet etmek benim için ayrı bir şeref olacak. Torunlarını tanıyordum da sizinle tanışmak bugüne nasipmiş. Delikanlının kaydı alınmıştı. Babasının vedalaşmak üzere ayağa kalkmasıyla gözlerinden yaşların dökülmesi bir oldu. Evladına sıkı sıkı sarıldı ve şöyle dedi. Hadi bakalım evlat. Koca yüreklim benim. Gayretim bol olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Delikanlı da babasının elini öperek şunları söyledi. Allah razı olsun baba. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir hafız olup sizi cennete götüreceğim. İnşallah oğlum. Abdülatif Hoca Muhammed Ali ile birlikte kursun kapısından babasını uğurladılar. Muhammed Ali'yi sınıfına kadar götürdü. Evet Hasan parçası, sınıfın burası. Hocan da ben olacağım inşallah. Hadi beraber besmele çekelim. Abdülatif Hoca, Muhammed Ali'nin yerine gidişini seyrederken, şu cümle usulca döküldü dudaklarından. Çekelim bakalım birer besmele. Senin için en tazesinden, benim için en yanığından. Değerli dinleyenler, Fatih Karca'nın kaleme aldığı Bir Koca Yürek başlıklı hikayesini paylaştık Yüz Akı Dergisi'nden. Sesli Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz Erkam Radyo'da. Bu kez Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Hayat Notları bölümünden İşini Sevmek ve Hak'tan Razı Olmak başlıklı yazısını paylaşacağız. İçinde kabiliyetli, iyi iş yapan bir meslektaşıma uğramıştım. İşlerden şikayet etmeye başladı. Mesleğinden bıkmış gibi ifadeler kullandı. Halbuki işini seven bir insandı. Hemen aklıma geldi ve sordum. Sen bu aralar çok kârlı bir arsa işi falan mı yaptın? Evet, nereden anladın? Dedi. Anlattı. Arkadaşları bir arsa alacağız. Gücümüz yetmiyor. Sen de ortak ol da alalım. Demişler. O da katılmış. İki senede bire iki kazandırmış. Bu kadar kolay şekilde para kazanan bir kişi artık zahmetli işlerle az bir kazançtan soğumaya başlıyor. Kahır çekmek olarak görüyor. Bu tehlikeli bir haldir. Yaptığınız meslek sadece para kazanmak için değildir. Ziraatçı ol, zanaatkar ol, doktor ol, mühendis, öğretmen, tacir, esnaf ol, memur ol, ne olursan ol, bir iş yapmanın, hizmet etmek, insanlara faydalı olmak, içtimai hayatta ülkenin, milletinin, şehrinin geleceği için gayret etmek gibi birçok manevi gayeleri de vardır, olmalıdır. Her şey bir tarafa, insanın meşguliyete ihtiyacı var. Meşgul olduğu işi de sevmeye ihtiyacı var. İnsan emekli oluyor, eğer sevdiği hayırlı bir meşgalesi yoksa boşlukta kalıyor. Evde hanımının başına bela kesiliyor, kavga gürültü çıkarıyor. Çeşitli vesilelerle dile getirmiştim. Bu aynı zamanda bir toplum meselesi. Çünkü kolay ve hızlı kazançları görüp ona özenen yeni nesiller maalesef zahmetin içindeki rahmete talip olmuyorlar. Emek vererek, çalışarak, koşturarak maişetini kazanmak yollarına soğuk bakıyorlar. Bu sebeple ya doğru dürüst bir meslek edinmiyorlar yahut da mevcut mesleklerini sevmeden, isteksizce adeta nefret ederek yapıyorlar. Ve böyle olunca da ne kendileri huzurlu oluyor ne de müşterileri memnun kalıyor. Ortaya koydukları mamul yahut hizmet de o isteksizliğin, o nefretin tesiri altında kalıyor. Bu işten fert de toplum da zararla çıkıyor. Halbuki kitaplarda okuyoruz. Hükümdar bir peygamber olan Hazreti Davud bile rızkını el emeğiyle kazanırmış. Zırh örer, maişetini alın teriyle elde edermiş. Gayretleri, hizmetleri, el emeğiyle çalışmayı hor görmemek lazım. Bir de razı olmak lazım. Rızkı, ilahi taksimi, alın terinin kıymetini, emeği ve hizmeti iyi anlamak lazım. Sen seveceğin bir mesleği seçmek için elinden geleni yap. Fakat bir mesleğe başladıysan, ekmeğini ondan kazanıyorsan, takdire razı ol, o işi sev, o meslek vasıtasıyla insanlara güler yüze hizmet etmeyi kendine bir vazife bil. Bir hatıra anlatayım. Gaziantep'te Sabri Özsoylu isminde ayakkabıcı bir meslektaşım vardı. Benden 10-15 yaş büyük ustamızdı. Gaziantep Ayakkabıcılar Derneği'nin 15-20 sene başkanlığını yapmıştı. Gaziantep'e gittiğimde kendisini ziyaret ederdim. İyi bir usta, iyi bir esnaftı. Gençliğinde ayakkabı imal eder, yaptığını satardı. Yaşlanınca imalatı bırakıp alıp satmaya başladı. Ziyaretine gittiğim bir gün yaşlı olduğu halde baktım elinde bir ayakkabı vardı. Yine ayakkabı imal ediyordu. Sordum, usta artık senin ayakkabı yapmak neyine? Alıp satıyorsun, maddi sıkıntın da yok. Dedi ki, öyle söyleme Ahmetciğim. Bunu parası için yapmıyorum. Bu müşterimin ayağı acayip. Piyasada rahat ayakkabı bulamaz. Ayakkabıcı olarak bu adamın ihtiyacını karşılamak vazifemiz. Biz bu şehrin ayakkabıcı esnafıyız. Kim piyasada ayağına uygun ayakkabı bulamıyorsa onların ihtiyacını karşılamak bizim vazifemiz. Ne güzel bir düşünce. Bu hususta sebat da önemli. Sevgi, sebatkarlık ister. Her gördüğü mesleğe, işe, tahsile heveslenen, hemen karar değiştiren, ikide bir iş yahut saha değiştiren insanda da gelişme meydana gelmez. Çünkü tecrübe birikmez. Ustalık, maharet meydana gelmez. Kabiliyetler inkişaf etmez. Sabır ve sebat lazım. Bundan belki 50 sene evveline ait bir hatıram meseleye bir misal olacaktır. Ayakkabı tamircisi bir arkadaşımız vardı. Kollu ayakkabı dikme makinesiyle eski ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyordu. Bir gün görüştüğümüzde yaptığı işten nefret ettiğini söyledi ve "Ben artık çalışmayacağım," dedi. "Niye?" dedim. İkimizin ortak arkadaşı olan bir şoför Nuri vardı. Nuri'nin arkası geniş man kamyonu vardı. Onunla nakliye işleri yapardı. Bir gün bizim ayakkabıcı arkadaş onun yanına binmiş, uzun yola gitmişler. Eşya taşımışlar. Bir iki şehir dolaşıp Erzurum'a geçmişler. Oradan dönmüşler. O zamanlar bu kamyonlar çok kıymetliydi. Bu işler neticesinde nakliye ücreti olarak Nuri'nin eline bir tomar para geçmiş. E tabi bizimki de bunu görünce kendi mesleğine yan bakmaya başlamış. Diyordu ki, "Onun da bir makinesi var, benim de. Ama onun kazandığına bak, bir de bizimkine bak." Halbuki doğru değerlendiremiyor. Onun kollu dikiş makinesinden 100 tane olsa bir kamyon etmez. Allah ona onu nasip etmiş, sana bunu. Kıyaslama yapma. Her işin kendine göre zorluğu da olacak, kolaylığı da. Sen akşamları evine gideceksin, uzun yol şoförü yazda, kışta, sıcakta, soğukta, kamyonunun üstünde, yollarda olacak. Kazası olacak, arızası olacak, koca araç. Kazancına göre bin bir zorluğu var. Hale ve rızkına kanaat etmek gönle ferahlık verir. Çünkü rızkına kanaat etmeyip "şöyle olsaydı ben de kazanırdım, benim de çok param olurdu" diye düşünmen yanlıştır. Sonra rızık sadece para ve kazanç değildir. Sıhhat, zeka, tahsil, güç, kuvvet, aile saadeti, evlat, torun, gönül huzuru, her biri bambaşka rızıklar. Allah birini kısmışsa diğerini bol bol vermiştir. Birinden şikayet etmek hepsine karşı nankörlük olur. Hele bir Müslümanın, ümmeti Muhammed olma şerefine ermiş bir müminin rızkım az diye şikayet etmesi hiç doğru olmaz. Çünkü iman en büyük ikramdır. Şunu da ifade etmek gerekir ki büyük ve hızlı kazançlar her zaman nasip olmaz. Herkese de denk gelmez. Biz rızkın Allah tarafından yazılmış olduğuna inanırız. Takdirde varsa insan zahmetlere katlansa da katlanmasa da gelir. Çalışmışsa, yorulmuşsa o çalışmalarda ayrı bereketlere vesile olur. İtibar olur, şeref olur, ahirette de ecir olur. Takdirde yoksa çalıştığı yanına kâr kalır. Çalışmamasıysa kendisine bir ar olur, şikayet olur. Rızkın ilahi takdir olduğunu anlatmak üzere tıkandı baba hikayesini anlatırım. Meşhur bir hikayedir. Sultan Mahmut zamanında nasipsizliği, talihsizliğiyle meşhur bir adam varmış. Adı da Tıkandı Baba'ymış. Padişah bir gün tebliğle kıyafet gezerken yolu bu adamın kahvehanesine düşmüş. Bakmış ki kimse yok, aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. "Kahveci baba, hiç müşterin yok mu? Niye bir başına kaldın bu kahvehanede?" "Benim rızkım dar." "Nereden biliyorsun?" "Bir gün bir rüya gördüm. Yan yana çeşmeler vardı. Kiminde az, kiminde çok akıyordu. Biri ise pek az akıyordu." "Bu niye az akıyor?" dedim. Dediler ki, "O senin rızkın. Seninki böyle az akar." "Ya öyle mi?" dedim. Elime bir dal aldım, içine sokup kanalını biraz genişletirsem daha çok akar diye düşündüm. Fakat çeşmeye soktuğum dal içinde kırılıverdi. Bu sefer tamamen tıkandı, hiç akmamaya başladı. Sabah kalktım, rüyamı arkadaşlarıma anlattım. "Çeşme tıkandı, rızkım tıkandı" derken adımız da Tıkandı Baba kaldı. Padişah adam adına üzülmüş. Adamın talihini döndürmek istemiş. Kafasında bir plan yapmış. Fısıldayarak adama şunları söylemiş. "Padişahın aşçısı benim yakın arkadaşım olur. Sana bir iyiliğim olsun. Ona söyleyeyim, sen filan gün, filan saatte ona git. Sana bir tepsi börek versin. Hiç değilse ağız tadıyla bir börek ye." Padişah bunları söyledikten sonra kahve parası da vermeden çıkmış gitmiş. Arkasından tıkandı baba, kendi kendine söylenmiş. Bizi saray böreği vaat ederek kandırdın. Kahve parasını da vermeden gittin. Bir de padişahın aşçısı arkadaşıymış be. Akşam hanımına durumu anlatmış. Hanımı da ne kaybedersin? Hele bir git bakalım. Belki de dediği doğrudur. Belli olmaz deyince kendisine söylenen vakitte kalkmış saraya gitmiş. Padişah aşçıyı tembihlemiş. Bir tepsi börek yapılmış. Fakat her bir dilimin altına da padişahın emriyle birer altın koyulmuş. Tabii ki kendisine bu altınlar söylenmemiş. Padişahın maksadı tıkandı babanın bu altınları görerek ben artık şanssız bir insan değilim, talihim döndü diye düşünmesini sağlamakmış. Tıkandı baba sevinçle tepsiyi almış, evine doğru giderken yolda kurnaz bir varlıklıyla karşılaşmış. Ne o tıkandı baba, bugün börek mi yiyeceksin? Evet öyle deyip olan biteni anlatmış. Varlıklı adam saray böreğini duyunca bir teklifte bulunmuş. Bu böreği bana satar mısın? Sen onu bir oturuşta yersin. Halbuki bana satarsan parası daha çok işine yarar. Hem üstüne başına da bir şeyler alırsın. Satarım. Kaç lira? 15 akçe. Güya yüksek fiyat söylemiş fakat bilmiyormuş ki her dilimin altında bir altın olduğunu. Padişahın planı böylece suya düşmüş. Adam yine tıkanıklığıyla kalmış. Olan bitenden habersiz padişah 3-5 gün sonra yine gelmiş tıkandı babanın kahvehanesine. Ne yaptın? Börekleri yedin mi? Yok, şöyle şöyle sattım. Tövbe estağfurullah. Sultan başka bir yol denemiş. Yarın sabah tam gün doğarken Eminönü tarafından Karaköy tarafına, Galata Köprüsü'nden sağ tarafındaki kaldırımdan karşıya geç bakalım demiş. Hemen bir adam vazifelendirmiş. Onun geçeceği saatten biraz önce o yola 10 metreye birer altın koydurmuş. Tıkandı baba denildiği gibi sabah gün doğarken caddeye varmış. Nasipsiz adam, acaba ben bu köprüden gözüm kapalı geçebilir miyim, geçemez miyim? Hele şöyle bir gözümü yumayım da geçeyim demiş. Tabii ki altınları görememiş. Hepsi başkalarının eline geçmiş. Padişah bakmış olacak gibi değil, kendisinin padişah olduğunu da söylemiş. Mahmut Paşa kemerinin olduğu yere tıkandı babayı çağırmış. Hemen parantez içinde belirtelim, İstanbul'da Kapalı Çarşı'dan Mahmut Paşa Çarşısı'na çıkarken bir kemer yapı vardır. Burası tıkandı baba kemeridir. Bak efendi, şu taşı al, fırlat. Taş nereye düşerse oraya kadar bütün dükkanlar senin olacak. Kirasını alır, müreffeh bir şekilde yaşarsın demiş. Tıkandı baba almış eline taşı, şöyle iyice uzağa atayım diye geriye çıkmış, bütün gücüyle fırlatmış. Fakat taş gitmiş, kemere çarpmış, geri dönüp zavallının alnının çatısına inmiş. Tıkandı baba cansız yere serilmiş. İşte Sultan Mahmut o meşhur sözünü orada söylemiş. Vermeyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut? Bu masal gibi anlatılan kıssanın hissesi şudur. Sen, ah kamyonum olsaydı ne para kazanırdım dersin. Fakat takdir eline bir kamyon verir, ilk seferinde kaza yaparsın. Belki sıhhatini de kaybedersin. Ayet-i kerimede buyurulur. Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur ve bir şeyi de sevdiğiniz halde o hakkınızda şer olur. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Sebepler takdirin bahaneleridir. Takdir yazmamışsa tıkandı babada olduğu gibi bütün sebepler iptal olur. Takdirde varsa sebepler ayağına seridir. Şair demiş, hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Yine halk irfanı söylemiş, nasip olursa gelir Yemen'den, nasip olmazsa ne gelir elden? Bu sebeple takdire razı olmalı. Rızadan ayrılmamalı. Sadece çok kazanmak için değil, insanlara faydalı olmak, toplumda bir işe yaramak için de çalışmalı. Severek, isteyerek, zevk alarak, razı olarak koşturmalı. İsteksiz, gönülsüz, bezgin şekilde hayatı çile haline getirmemeli. Çünkü sıhhat ve huzur servetten daha mühimdir. Nice servet sahipleri vardır ki sıhhat ve huzurdan mahrumdur. Nice sıhhat ve huzur sahibi de vardır ki maişetini güçlükle kazanan kişilerdir. Şunu da unutmamalı. Kadere iman eden kederden emin olur. Asıl kazanç, cennet kazancı. Bunun sermayesi de insanlara faydalı olmak, güler yüzlü olmak, huzurlu olmak, güzel ahlaklı bir insan, salih bir kul olmak. Cenab-ı Hak işlerimizi rızasına muvafık eylesin. Bizi razı olduğu, insanlığa faydalı kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Ahmet Sıla'nın kaleme aldığı İşini Sevmek ve Hak'tan Razı Olmak başlıklı o güzel yazısını paylaştık. Bugün Yüz Akı'nın Şubat 2016 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın yine aynı saatte 21.30'da Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.